Ayrım 7. Sayfa 33. Abdullah İbni Sabah hakkında konuşan Emevi ve Abbasi dönemlerinin halife veya vezir beslemesi, tarihçi, fıkıhçı ve hadis toplayıcı yazarları onu aşağılamak, yermek ve Ali'den uzak tutmak uğruna verdikleri bilgiler alabildiğine çelişkilidir. Kimisi Ali'nin onu daha ilk dönemlerde Medayin'e sürgün ettiğini söylüyor. Oysa bu sürgün değil, sonuçların gösterdiği gibi Ali'nin açıkça oraya, propagandaya, Suriye'den başlaması için gönderdiği anlaşılıyor. Bazıları da onun şeriat hükümleri gereğince İbni Sabah ve Sabaileri Allah'a şirk getirdikleri için ateşe attığını anlatıyor. Bugün bile F. Bulut gibi kendisini akademik düzeyde araştırmacı görüp herkese meydan okuyan büyüklük hastası da Ali'nin zalimliğini ve bağnaz bir şeriatçı olduğunu, neye ve kime hizmetse bu, ispatlamak için bu tür yanlış bilgileri kullanmaktan ar etmiyor. Öbür yandan Abdullah İbni Sabah hakkında ortak kesin kanı şudur. O tanrısal özün Ali'de saklı olduğu, Ali'de cisimlendiğine inanan ilk İslam antropomorfistidir. Parantez içerisinde sıfatiyeci, insan biçimli tanrıya inanan. Ona göre Ali ölmemiştir. Çünkü sahip olduğu tanrısal özü ölüm etkileyemez. Bu öz Ali soyundan gelenlere geçmektedir. Her birinde Ali, dolayısıyla Tanrı tecelli etmekte, kendini görünüm alanına, nesnel varlık alanına çıkarmaktadır. Parantez içerisinde Epiphaneion. Özellikle onun ileri sürdüğünden, kimsenin kuşku duymadığı, Ali'nin ölmediği, gökte bulutlarla örtülendiği, gök gürlemesiyle seslendiği ve şimşek çakmasıyla gülümsediği dileması, Abdullah İbni Sabah'ın Ali'nin 661'de İbni Mülcem tarafından katledilmesinden sonra göründüğü ve bu dilemmayı propaganda aracı olarak kullandığı da anlaşılmaktadır. Bu açıkça gösteriyor ki İbni Sabah ve arkadaşlarının Ali tarafından ateşe atıldığı tamamıyla yalan ve iftiradır. Heterodoks İslam'ın parantez içerisinde Aleviliğin, Ali ve evlatlarına bağlı olarak değişik biçimlerde gelişip yayılması. Sabailik, inanç ve öğretisinde felsefi açınımlar getiren, genişletilip geliştiren ve çoğu kurucularının adıyla anılan Alevi hareketleri, Şehristani'nin verdiği bilgileri temel alarak sırasıyla incelemeyi sürdüreceğiz. Bunlardan bazıları toplumsal ve siyasi hareketler biçiminde örgütlenmiş ve kitleleri peşine takarak egemenlere karşı ayaklanmış. Zalimlere baş kaldırmış, direnmiş, çokça kırılmışlar. Yeniden toparlanmışlar. Bazıları ise marjinal gruplar olarak toplumu ve yönetimleri sarsmış, inançları uğruna canlarını seve seve vermekten çekinmemişlerdir. Ancak bunları tek tek incelemeye geçmeden önce elbette ki Ali sonrası tarihsel olayları, gelişmeleri ve özellikle Kerbela olayını gözden geçirmekte yarar var. Önce J. Wellhausen'in Ali sonrası siyasi analizine kısaca göz attıktan sonra dönem hakkında görüş ve yorumlarımızı sürdürelim. Ali, Osman'a karşı yapılan ihtilal hareketlerindeki grup başkanlarının önemli dayanağını oluşturan Iraklıları yanında tutmayı başarmış. Yönetim merkezini küfeye taşıyarak dönek rahipleriyle kanlı bir çekişmeden, parantez içerisinde Talha, Zübeyir, Ayşe ve Cemal Savaşı kastediliyor. İK. Sonra da olsa Basra'yı kendi tarafına kazanmıştı. Muaviye'nin arkasında uzun zamandan beri yönetmekte bulunduğu Suriye duruyordu. Onunla Ali arasındaki mücadele bir Suriye-Irak savaşına dönüştü. Bu mücadele Ali'nin öldürülmesiyle Iraklıların aleyhine sonuçlandı. Ancak bunlar Muaviye'nin kurduğu devlet içindeki birliğe zorla ve görünüşte katıldılar. Ali, ölümünden sonra Suriye boyunduruğuna karşı muhaliflerinin bayrağı oldu. Iraklılar, küfenin İslam'ın merkezi olduğu ve devletin merkez hazinesinin sahip bulunduğu kısa devreyi idealleri olarak anılarında korudular. Böylece Irak'a yerleşen Şia önceleri parti değil, bütün eyaletin siyasi düşüncesinin ifadesiydi. Hemen hemen bütün Iraklılar ve özellikle Küfeliler tek tek değil, bağlı bulundukları kabile başkanlarıyla birlikte Şiiydiler. Aralarında derece farkı olmakla birlikte Ali bunlar için yurtlarının kaybedilmiş ihtişamı, yitirilmiş büyüklüğü anlamına geliyordu. Yaşadığı yıllarda sahip olamadığı şahsına ve ailesine karşı büyük hürmet ve itibar işte bu düşünceden doğmuştur. Ancak Ali'nin adına bağlı gerçek kült, karanlık bir tarikatın kucağında çok daha önceden faaliyet göstermekteydi. Muaviye, Irak'ı itaati altına alır almaz, Mugira B. Şube'yi Küfe'ye vali olarak atadı. Ondan her cuma namazında minberden Ali'ye lanet okumasını, küfretmesini istedi. Dipnot 31. J. Wellhausen, AGY, sayfa 90, VD. J. Wellhausen, bu siyaset analizinde kuvvetle altın çizmemiş olsa da, aslında çok önemli olan Ali'nin adına bağlı ikili muhalefet gerçeğini ortaya koyuyor. Birincisi, başta Küfeliler olmak üzere Irak eyaleti kentlerinde yaşayan büyük toprak sahipleri, kabile başkanları ve 5 yıllık hilafet döneminde Ali'nin yönetim çevresini oluşturan askeri aristokrasisi gibi sınıfların Şii muhalefetiydi. Bu ayrıcalıklı yüksek sınıflar kaybetmiş oldukları ihtişamlarına kavuşmak, merkezi devlet hazinesini ellerine geçirmek için Ali'yi bayrak yaparak partileşmiş Şia idi. Bunlar çıkarlarının doğrultusunda Ali yandaşı yani Şia olmuşlardı. Yaşadığı muhalefet yıllarında ona itibar etmeyen bu kesimlerin amacı, şimdi Ali'nin anasını ve evlatlarını kendilerine bayrak yapıp kitleleri peşlerinden sürükleyerek sadece Şam'ın boyunduruğuna muhalefet etmek için değil, iktidarı onların adını elde etmek ve kendileri kullanmaktı. İktidarı hem zor kullanarak hem de siyasi hilelerle ele geçirmiş Şam yönetimini oluşturan sınıflardan farkı yoktu. Ancak Şam'dakiler daha güçlü, baskın ve zorbaydılar. Küfe'deki bu yüksek muhalif sınıfların dini de adının Şii olması hiç fark etmiyor, Ortodoks İslam'dı. Birisi yani Emeviler Ali'den nefret ederek, onu lanetleyerek İslam İmparatorluğu'nun başında oturmakta. Diğeri ise yani Iraklı Şiiler Ali sevgisi gösterisi içerisinde onun adından ve aile bireylerinden yararlanarak iktidarı yakalamak umuduyla muhalefet oldular. Ama savaşım gerektiğinde, göğüs göğüse vuruşmak gerektiğinde saf değiştirmekte tereddüt etmediler. Örneğin Küfeli Şiiler çok sever göründükleri Ali'ye de yaptılar. Oğulları Hasan'a ve Hüseyin'e de, Hüseyin'in torunu Zeyd'e de. Üçünü de kandırıp katledilmelerine neden oldular. Çünkü sınıflar olarak kesimsel çelişkileri sadece toprak, ganimet ve köle paylaşımından az veya çok kazançlı çıkmaktı. Çelişkileri yaşamda kalıp kalmama, can pahası mücadele değildi. Bu sınıfların iktidar ve muhalefetler olarak yaşaması, avam, parantez içerisinde çoğulu amme diyerek aşağıladıkları halkın yani yoksul çoğunluğun ve emekçi kölelerin sömürülmesine, onların tam bir baskı altında tutulmasına bağlıydı. O dönemde muhalif halk çoğunluğu da Ali'ye ve onun soyundan gelenlere, yani Ehl-i Beyt soylulara karşı nefret ve sevgi temelinde bölünmüşlüğü yaşıyordu. Sınıfsal çıkarları çeliştiği için Şam iktidarı ne Ali hilafeti yönetim çevresi tarafından Nehrivan'da kırılan haricilere yardımcı olmuş, ne de onu katlettikten sonra bu büyük nefretlerinden dolayı onlara sahip çıkmıştır. Tam tersine 657'den 749'lara, yani Emevi hanedanlığı yok oluncaya dek harici hareketlerini her yerde ezmiştir. Uzun dönemli bir halk hareketi olan haricilik, dönemin nesnel koşullarında yanlış yönlendirilmiş, daha fazla Kur'an'a bağlı ve daha iyi Müslüman olduğunu iddia eden Ortodoks karakterli başkaldırılar olarak sürdü. Gelecekte Abbasiler zamanını da Alevi halk hareketleriyle bölüşüp bütünleşip kaybolacaktır. Wellhausen'in Ali sonrası siyasi analizinde belirttiği ve Ali'nin adına bağlı gerçek kült, karanlık bir tarikatın kucağında çok daha önceden faaliyet göstermekteydi cümlesiyle geçiştirdiği ikinci muhalefeti kuşkusuz Sabahiler oluşturuyordu. Yukarıda açıkladığımız gibi Ali'nin 661'de katledilmesinden sonra Abdullah İbni Sabah'ın onun ölmediğini, gökyüzünde bulutlara büründüğünü ve başka bir donda soyundan gelenlerle dünyaya inip kendilerini kurtaracağını yayıyordu. Halife olmasında çok önemli rol oynamış Sabahilerin, Küfe merkez yapıldıktan sonra Ali'nin Küfeli Şii hilafet çevresi tarafından geri planı itilmiş olduğu kesindir. Ölümünden sonra Iraklı Şii muhalefet, Ali'yi tanrılaştıran bu muhalefet grubu yanına almamış, tam tersine Gulat, parantez içerisinde aşırı sayıp dışlamış ve haklarında aynı şeyi düşünen düşmanları Emeviler karşısında yalnız bırakmaktan çekinmemişlerdir. Ali'ye isnat eden, Abdullah İbni Seba ve yandaşlarını ateşe atan bizzat Emevi yönetimiydi. Ama sadece Ortodoks İslam adına Ali'nin tanrılığına inandıkları için değil, daha çok onları Osman'ın katilleri olarak ateşle cezalandırılmış olmalılar. Demek ki yeni başkaldırı hareketlerine gözdağı vermiş oluyorlardı. Böylece önderleri öldürülen Sabahiler yer altına itilmişler. Julius Wellhausen'in dediği gibi Ali'ye bağlı gerçek kült, parantez içerisinde inanç, karanlık tarikatın kucağında. Yoksul halkın, kölelerin, azatlıların kinleri gelişip büyüyordu. Muaviye ile uzlaşmak zorunda kalmış İmam Hasan'a ne de Kerbela öncesi Hüseyin'e yaklaşamadıkları anlaşılıyor. Ama Ali'nin ölümünden 20 yıl sonra Kerbela'nın öcünü almak için Kaysaniler, parantez içerisinde Hanafiya, Muhtariya olarak ortaya çıkmaları, onların Muhammed İbni Al-Hanifi, parantez içerisinde Hasan'la Hüseyin'in üvey kardeşi, çevresinde güçlendiklerini gösteriyor. Bu yıllar içinde Hasan ve Hüseyin'in Emevi yönetimiyle mücadeleleri ve Iraklı Şiilerin tutum ve davranışlarına bir göz atıp Kerbela olayına girelim. Ali gibi pasifist siyaset izleyen Hasan ve Muaviye anlaşması üzerine. Sünni İslam dışında ve kendilerini Caferi diye adlandıran Şiiler ile Alevi Bektaşiler İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yaz ayı kabul ettikleri Muharrem ayında 12 gün oruç tutarlar. Her yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 3. haftanın son günü başlatılan İslam'ın bu kesimleri için Muharrem orucu aynı zamanda Tanrı'ya ibadet olarak algılanmaktadır. İmam Hüseyin'in şehit edildiği gün olan orucun sonunda Şiiler zincirlerle döverek, kesici aletlerle yaralayarak kendi kendilerini işkence ederler. Bu şekilde ızdırap çekerek İmam Hüseyin'in o korkunç ve dayanılmaz acılarına ortak olduklarına inanırlar. Alevilerde ise hiç su içmedikleri Muharrem orucu 12. gün aşure çorbasının pişirilip dağıtılmasıyla son bulur. O gece cem yapılır ve Kerbela olayını anlatan saz eşliğinde özel makamla okunan mersiyeler, parantez içerisinde ağıtlar söylenir. Şehitler için ağlar, gözyaşı dökerler ve Yezid'i lanet okurlar. Cem'e katılmış olan canlar. Yine Alevi Bektaşilerini Muharrem dışında da görgü cemleri, cem birleme adını verdikleri törende su ya da şerbet dağıtılırken İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anan övgü ve sevgi nefesleri söylenerek parantez içerisinde tevella, Yezid ve Muaviye'ye lanetler okunarak parantez içerisinde teberra sona erdirilir. İslam tarihinde korkunç ve dengesiz bir siyasal olay olan Kerbela kırımı ve İmam Hasan ve Hüseyin üzerinde nesnel bakış açısından yaklaşımla yorumlamayı deneyeceğiz. Ali Harici İbni Mülcem tarafından şehit edildiğinde parantez içerisinde 661, ikinci İmam Hasan 37 yaşında bulunuyordu. Al-Müctaba parantez içerisinde seçkin, seçilmiş sıfatını taşıyan Hasan'ın Muaviye'ye boyun eğmesi ve onu İslam halifesi olarak kabullenmesi iki türlü değerlendirilmektedir. Birinci değerlendirmede Hasan acımasızca eleştirilerek halifeliği savaşsız Muaviye'ye teslim ettiği için onunla alay edilmiş. Batılı ve tarafsız parantez içerisinde ünlem görünen bazı tarihçiler tarafından kadınlara aşırı düşkün, öngörüsüz, iktidarsız, lüks ve rahat içerisinde yaşam isteyen biri olarak betimlenmiştir. Hatta J. Wellhausen, Hasan hak ve hukukunu şerefsizce satmıştır. Dipnot 32. Julius Wellhausen, çeviri Fikret Işıltan, AGY. Ankara 1989, sayfa 157. Diyerek hakarete kadar vardırmıştır. Avrupa merkezci idealist tarihçiler İmam Hasan'ı alçaklık ve korkaklıkla suçlamış, Emevi ve harici yandaşı, daha sonraları Abbasi dönemi Sünni tarihçi yazar ve şairlerin anlattıklarını temel almışlardır.